kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga'dan ve Zor Soru'dan merhaba. Seçim konuşmalarımız devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DEM Parti'nin Öztürk Türkdoğan'la birlikteyiz. Öztürk Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar. Tabii eş başkan adayıyım ben.
Evet, evet. Gülten Kışanak da Ankara'da diğer eş başkan adayı. O da tabii cezaevinden kampanya yürütmeye çalışıyor. Bir takım engellemeler vardı. Onlar aşıldı mı? Gülten Hanım'a resim, fotoğraf çektirmesine bile izin verilmemişti en son.
Yani sadece başlangıçta bir fotoğrafı vardı ama kampanya için kullanacağı fotoğraflara izin verilmemişti. Gerçi kendisini cuma günü gidip ziyaret edeceğim. Birkaç günde bir avukat arkadaşlar düzenli ziyaret ediyorlar. Mesajları geliyor. Halk toplantılarında mesajlarını okuyoruz ama sadece Gülten arkadaşımıza yönelik engelleme değil, sürekli Ankara'da gözaltı operasyonları hiç bitmiyor. Partimizin bileşenlerine, partimizin gençlik yapısına, kadın yapısına yönelik gözaltılar da bu arada sürekli yapılıyor ve aslında ilginç bir durumda da karşı karşıya.
Bu her seçim döneminde tekrar gelen bir şey. Yani rutin, olağan şüpheli halinde HDP'lerin, DEM Partililerin üzerine gidiliyor seçimlerden önce. Pek de yankı bulmuyor. İşin enteresan yönü o. Yani bu kadar CHP'li gözaltına alınmış olsa epey bir tantana kopardı.
Ben biliyorsunuz partinin aynı zamanda Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısıyım. Geçen yıl İnsan Hakları Haftası'nda bir rapor açıkladık. Sadece son 8 yılda gözaltı sayısı 20 binin üzerinde. Tutuklu sayısı tespit edebildiğimiz kadarıyla 5 bine yakın. Yani bu aralıktan bu tarafı da eklersek bir bine yakın gözaltı daha oldu. 100'ün üzerinde de tutuklama oldu.
Bunlar parti üyesi olan insanlar mı?
Tabii parti yani bizim partimiz ve partinin bileşenleri partilere üye olan insanlar. Yani normal Türkiye'deki gözaltı değil.
Anladım, anladım.
Ve dolayısıyla o yani o baskı kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
Peki kampanyanız nasıl gidiyor? Şöyle ilginç bir nokta var. Ankara'da favori gösterilen ya da birbiriyle yarışan iki ülkücü kökenli aday var. Mansur Yavaş ve Turgut Altınok. Siz bu iki ülkücüyle nasıl yarışıyorsunuz?
Yani halk toplantılarında, seçim ofisleri açılışında katıldığım bütün etkinliklerde şunu söylüyorum. Yani sol sosyalist, sosyal demokrat seçenek arıyorsanız o da biziz. Gülten Kışanak ve Öztürk Türkdoğan, DEM Parti adayları. Çünkü çok açık bir şekilde seçim beyannamemizde bütün bunları anlatıyoruz. Parti programımızda, parti tüzüğümüzde ilkelerimiz belli. Her ikimiz bakımından da dünya görüşümüz, yaşantımız, geçmişimiz belli. Dolayısıyla biz Ankara'ya gerçek bir seçenek sunuyoruz aslında.
Peki Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığını nasıl buluyorsunuz? Bunu şunun için soruyorum. Çünkü iyi bir belediye başkanı olduğu yolunda yaygın bir kanaat var. Ama bu kanaatler bazen de algılarla oluşuyor. İşte bazen de mesela Refah Partisi'nin 94'lü yıllardaki belediyeciliğini düşünüyorum. Çok öyle bir aramet fabrikaları olmamasına rağmen algılarla başarılı belediye başkanlığı etiketini sahiplendiler ve oradan da yürüdüler zaten. Mansur Yavaş sizce nasıl bir belediye başkanı ve siz niye ona alternatifsiniz?
Ya bence şöyle bir algı oluştu. Tabii Melih Gökçek'ten sonra Mansur Yavaş gelmesi aslında ona bir artı olarak Ankaralılar tarafından değerlendirildi. Çünkü Ankara'nın ekonomik kaynakları Melih Gökçek zamanında inanılmaz bir şekilde savurganca kullanılıyordu. Benim görebildiğim kadarıyla ben yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Mansur Yavaş aslında bazı noktalarda standart belediyecilik yapıyor. Fakat bazen de işte Başkan Mansur Yavaş. Hani Mansur Yavaş belediyeciliği gibi hiçbir anlamı olmayan, hiçbir karşılığı olmayan kavramlarla yani algı operasyonuyla bir süreç yürütülüyor. Bu çok ilginç. Başarılı belediyecilik nedir? Musluktan su içiyorsanız bu başarılı belediyeciliktir. Ankara'nın üzerindeki gri bulut yok olursa yani hava kirliliği sorunu çözülürse bu başarılı belediyeciliktir. Ankara'da sabah işe giderken ve akşam işten gelirken trafiğe yakalanmazsanız rahat bir şekilde gidip gelirseniz veya alternatif ulaşım araçları sizi her tarafa götürebilirse toplu ulaşım araçları bu başarılı belediyeciliktir. Ankara'da konut noktasında, konut edinme noktasında, arsa temin etme noktasında size alternatifler sunulabiliyorsa bu başarılı belediyeciliktir. Yine yaşam biraz daha kolaylaştırılabiliyorsa bu başarılıdır ve elbette ki yine de kent bilinci ve kente aktarı bilinci geliştirilmişse bu başarılı belediyecilik. Şimdi bunlar yoksa hani buna pek ben başarılı belediyecilik diyemem. Çünkü bu temel sorunlar devam ediyor. Yani bir kentin eskimiş, yıpranmış su borularını değiştirmek veya işte belirli hizmetlerinin devamını sağlamak hani nasıl başarılı belediyecilik diye sunuluyor gerçekten anlayabilmiş değil.
Peki sizin alternatif yönetim anlayışınız nasıl? Yani siz nasıl bir belediyecilik vaat ediyorsunuz?
Tam da aslında biz bu kampanyada biraz bunu konuşmak istiyoruz. Yani DEM Parti'nin yerel yönetim anlayışı çok açık. Biz ademi merkeziyetçi bir yönetim modeli öneriyoruz. Yani yerel yönetimlerin idari, mali ve siyasi açıdan özerkliğini savunuyor. Ve Avrupa yerel yönetim özerklik şartının çekinceli maddelerinin de kaldırılarak olduğu gibi uygulanmasını savunuyoruz. Şimdi bakın bu çok zorunlu. Hep Maraş depremlerini örnekleyerek anlatıyorum. Bakın Maraş depremlerinde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Hala onun acısını yaşıyoruz. O bölgede yani 10-11 il etkilendi. O 11 ildeki yerel yönetimlerin birazcık yetkileri olsaydı, onlar kendileri depreme dirençli kentler oluşturma noktasında inisiyatif alırlardı. Bir olası doğal afet halinde müdahale ederlerdi ve daha fazla insanımızı kurtarabilirdik. Fakat Türkiye'deki kentlerin böyle yetkileri yok. Yani Türkiye'de tam tersi her şey merkezde toplanmış. Hatta biliyorsunuz şu anda bu yönetime tek kişiye dayalı otoriter başkanlık modeli diyoruz. Şimdi böyle bir modelin olduğu bir ülkede siz alternatif bir yerel yönetim modeli ortaya koymazsanız ne kadar belediye alırsanız alın sonuç itibariyle iktidar bütün ana yetkileri kendisi kullanacak. Yani yerel yönetim anlayışımızı anlatırken bunlara özellikle vurguluyoruz. Ayrıca katılımcılık. Şimdi birçok belediye başkan adayı inanılmaz vaatlerde bulunuyor. Ya Türkiye'de 16 milyon emekli var. Bunun en az herhalde 8 milyonu asgari emekli aylığı alıyordur, 10 bin TL. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani asgari emekli alanlara ilave aylık vereceğim diye vaatte bulunuyorlar. Yani belediyelerin görevi bu mu? Şimdi böyle bir belediyecilik var mı? Hangi kaynağı neye kullanacaksın? Nasıl kullanacaksın? Kentlere sordun mu? Bu kentte yaşayan insanların görüşünü aldın mı? Yani katılımcılığın mutlaka ve mutlaka esas alınması gerekiyor. Gençlerle, kadınlarla, farklı farklı gruplarla, o sokakta yaşayan, o mahallede yaşayan insanlarla, o semtte yaşayan insanlarla birlikte bazı şeylerin karar verilmesi gerekiyor. Ya biz daha çok bir modeli anlatıyoruz ve elbette ki eşit temsiliyet, yani kadın özgürlük anlayışından asla taviz veremeyiz ve burada da tam eşit temsiliyete dayalı bir yönetim modeli öneriyoruz. Yani bizim bu modelimiz üzerinden aslında birçok şeyi konuşabiliriz.
Peki Avrupa yerel yönetimleri özerklik şartı denildiğinde bir alerji doğuyor. Yani oradaki özerklik kelimesinden. Kısaca oradaki özerklikten ne anlaşılması gerekir? Çünkü Türkiye buna imza attı. Avrupa ülkeleri buna imza attılar ve uyguluyorlar ama Türkiye'nin bazı çekinceli maddeleri var. Dolayısıyla oradaki özerklik deyince hemen tabii artık bu çok tartışıldı Türkiye'de artık bilinmesi gerekiyor ama yine de o alerjik kullanıma dair ne söylersiniz?
Bakın Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye. Avrupa Konseyi'nin organlarından bir tanesi de Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'dir. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye'de hem 2016'da atanan kayyımlar hem de daha sonra 2019'da atanan kayyımlardan sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye ile ilgili iki kere ayrı ayrı raporlar yazdı ve Türkiye'ye şunu söyledi. Dedi ki siz çekince koymadığınız maddeleri bile tamamını ihlal etmiş durumdasınız. Yani bir belediyeye kayyum atamak ne demek? Halkın iradesini yok saymak ne demek? Bunlar kesinlikle Avrupa'nın kabul ettiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabul ettiği değerlere tamamen aykırıdır. Bundan vazgeçin dedi. Yani Türkiye'de şu anda Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı'nın çekinceli maddelerini bir kenara bıraktık. Türkiye'nin çekince koymadığı maddeleri bile uygulandı. Özerklik meselesine gelirsek, yerel yönetimlerin özerkliği, şimdi bu çok geniş bir banttır. Yani idari açıdan özerk yapabilirsiniz, mali açıdan yapabilirsiniz, bazı siyasi konularda karar açısından yapabilirsiniz. Bu o ülkenin özgünlüğüne göre değişir. Dolayısıyla bu bir kavramdır. Yani bu kavramdan alerji duymalarını gerçekten anlayamıyorum. Çünkü Avrupa'daki bütün ülkelerde var. Almanya'da federasyon modeli var. İngiltere'nin geçirdiği aşamaları biliyorsunuz. Galler bölgesi ayrıdır, İskoç bölgesi ayrıdır. Yine Kuzey İrlanda tamamen bambaşkadır. Keza Fransa'ya geldiğimizde Fransa biliyorsunuz yerel yönetimler yasası çok gelişmiştir. İspanya keza Bask bölgesi vardır. İtalya keza öyledir. Yerel yönetimler anlayışı çok gelişmiştir. Yani Avrupa bunu çoktan aştı aslında. Fakat Türkiye'de özellikle bu tekçi devlet ideolojisini savunanlar, yani bu Cumhur İttifakı'nın savunduğu ideoloji hakim kılınsın diye, işte tek adam yönetimi devam etsin diye her türlü kavramı hemen ötekileştiriyorlar ve oradan bir algı yönetimi yapıyorlar. Halbuki Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyacı olan şey Ankara'da, merkezde tek bir kişide toplanmış olan yetkinin illere, kentlere yayılmasını sağlamak. Türkiye bunu sağlamadığı sürece ekonomik kalkınmasını da gerçekleştiremeyecektir. Yani bu öyle sadece siyasi olarak algılanması gereken bir şey değildir. Siz ekonomik olarak bunu başlarsınız. Örneğin çeşitli hizmetlerle, kamu hizmetleriyle bunu devam ettirirsiniz. Siyasi meseleyi en sona bırakırsınız. Yani bu aşama aşama uygulanabilecek bir model türüdür. Yani dolayısıyla bence bunları daha açık konuşmak gerekir. Çünkü bunları her ertelediğimizde Türkiye'nin sorunları daha da büyümektedir. Bakın belediye başkanları şu anda muhalefetin elindeki belediye başkanları hükümeti eleştirirken ne diyorlar? Çok önemli, çok büyük projeler yaptık. İşte Ankara'da imzada bekliyor. İşte Ankara o imzayı verirse kredi alacağız. Halbuki yerel yönetim özellik şartı uyarınca normalde Ankara'nın ya o imzayı vermesi gerekiyor ya da o imzaya gerek duymadan o yerel yönetimin kaynağı temin etmesi gerekiyor. Yani birçok şey aslında ekonomiktir. Ekonomik kalkınmayı sağlamak içindir, insani kalkınmayı sağlamak içindir. Ama Türkiye'de bunlar konuşulmaz. Hemen meseleyi siyasete getirirler ve işte Kürtler, ya şu anda bakın hani siz sormadan söyleyeyim, yani şu anda Kürtler tam tersine Türkiye'ye diyor ki gelin bu sorunu birlik içinde çözelim. Gelin bu sorunu demokrasinin ilkeleri çerçevesinde çözelim. Gelin bu sorunu Avrupa'nın belirlediği kurallar çerçevesinde çözelim. Şimdi Türkiye bunlardan kaçıyor ısrarla ve bütün ekonomik kaynaklarını çatışmaya ve savaşa harcıyor. Ve işte 17. ekonomiden gele gele şimdi 23. ekonomiye düştü. Milli gelir bakımından da hiçbir ilerleme yok. Emekli aylıklarını örnek vermiştim. Şu anda asgari ücretin neredeyse yarısı. Yani şimdi böyle bir ülkede yaşanılır mı Allah aşkına?
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Peki, sözü Kürt sorununa getirdiniz, ben de soracaktım. Şöyle gelişmeler oldu adaylık başvuruları sürecinde, adaylıklar sürecinde. İşte çokça yazılıp çizildi. Denildi ki DEM Parti AKP ile ya da devlet ile bir şekilde görüşüyor. Ve o görüşmelerde ortada olan, yani konu olan, mevzu olan şeyler kayyım atama, işte cezaevindekilerin durumu, adil bir yargılama olması ve tecrit gibi bazı maddeler var ortada ve bunlar görüşmelerde bir uzlaşma olmadığı için ya da bu yönde adım atılacağına dair bir kanaat ortaya çıkmadığı için DEM Parti İstanbul başta olmak üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı söz konusuydu çünkü adayı çıkarmaya karar verdi. Böyle oldu mu? Yani görüşmeler oldu mu? Ve bu adaylıklar süreci bu görüşmelerden sonra mı şekillendi?
Yani şunu ifade edeyim, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü konusunda herhangi bir gizli görüşme yapmaya gerek yok. Bunu zaten açıktan söylüyoruz. Yani bunu sürekli olarak iktidara sesleniyoruz. Diyoruz ki Kürt sorununun çözümü gerekiyor. Bunun için İmralı Adası'nda tecritte tutulan Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması gerekiyor. Kayyım uygulamalarından vazgeçmeniz gerekiyor. Kumpas davalarından vazgeçmeniz gerekiyor. Yani Kürtlerle yeniden barış sürecini başlatmanız gerekiyor. Bu zaten Türkiye'de siyaset yapan ve barış siyaseti yürüten herkesin zaten gündeminde var. Bu adaylıklarla ilgili durum şu, bunu da özellikle açmak gerekiyor. Mayıs seçimlerinden sonra partimiz çok ciddi bir öz eleştiri sürecine girdi. Halk toplantıları gerçekleştirdi. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamamızın ciddi olarak eleştirildiğini gördük. Ve şu anda parti tabanımız çok yoğun olarak Türkiye'nin her yerinde aday çıkartmamızı istedi ve bu istek parti meclisi tarafından görüldü ve uygulamaya kondu. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir özellikle Kürt kentlerinde Doğu ve Güneydoğu'da bir ve ikinci olduğumuz yerlerde ön seçimde adaylarımızı belirledik. Halk oylamasıyla belirledik. Bu tarafta ise daha çok bir kent uzlaşısı önce aradık. Yani bu kent uzlaşısı da şunu söyleyeyim. Kentin dinamikleri, yani emek meslek örgütleri, kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri, siyasi yapılar, çeşitli siyasi partiler, bütün bunlarla yürütülen tartışmalardan sonra gelinen aşama itibariyle Birkaç kent dışında hemen hemen her yerde adaylarımızı çıkardık. Bazı yerlerde de uzlaşıya vardık. Eğer bu iktidar gerçekten Kürt sorununun çözümü konusunda adımları atsaydı siyasal süreçler belki daha başka gelişebilirdi. Onu bilmiyoruz ama biz zaten bunu açık açık hani ifade
Ya,
ediyoruz. Bunun
evet
için
bir açık siz bunu savunuyorsunuz ama orada biliyorsunuz diplomasi ve görüşmeler de başka bir şey. Hani
yani
çokça
şöyle
böyle bir
ifade
kanaat
edeyim.
oldu. Yani denildi ki görüşüldü ve uzlaşılamadı. Ya da en
Yani
azından
şöyle
iktidar bu
ifade
talepleri kabul
edelim.
etmedi.
Bizim mecliste grup başkan vekillerimiz AK Parti'nin grup başkan vekilleriyle zaten bu konuları başta olmak üzere her konuyu konuşuyorlar zaten. Yani aslında sizin gizli dediğiniz şey aslında kamuoyu önünde sürekli konuşulan bir şey. Yani örnek veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bütün bu adımları atsaydı Kürt hareketi hayır mı diyecekti? Elbette ki demeyecekti. Fakat gelinen aşama itibariyle Cumhur İttifakı kendisinin belirlemiş olduğu siyasetini değiştirmemekte ısrar etti. Yani aslında sorun bu tarafta değil. Sorun Türkiye'yi yöneten Cumhur İttifakı'nın hala güvenlik politikalarını öncelleyen katı, sert tutumundan kaynaklanan bir şey ve elbette ki bu tabii ki Türkiye'nin sorunlarının çözümsüz bırakıyor. Şimdi dolayısıyla bu ana mesele yani Kürt meselesi, Türkiye'nin ana meselesi bunu yerel yönetim sürecine sıkıştırmak da doğru değil. Biz o nedenle yerel seçim sürecinden ayrı olarak, bağımsız olarak bu sorunları her zaman gündeme getiriyoruz. Ve iktidardan her zaman adım atmasını bekliyoruz. Ve bir barış siyaseti izliyoruz. Yani burada bence meseleye hani böyle bakıyoruz. Eğer zaten adım atsalardı yerel seçim sürecine gerek kalmazdı ki. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs'ta değil mi seçimi kazandı. Pekala yeni bir sayfa açabilirdi Türkiye'de örneğin ama açmadı.
Peki Kent Uzlaşısı'nda CHP ile çok sınırlı bir uzlaşı yapılan yer oldu. Yani Mersin oldu. Belki işte Esenyurt diyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir uzlaşı olmadı. CHP neden? Çünkü İmamoğlu'yla Murat Kurum arasında çok ciddi bir yarış var ve başa baş gidiyor. Esasen DEM Parti'nin orada belirleyici bir rolü var. Herhalde ki CHP Kent Uzlaşısı kavramının içini dolduracak adımlar atsaydı DEM Parti belki de adayı çıkarmayacaktı. CHP'nin oradaki yaklaşımı nasıldı sizce?
Ya tabii bu görüşmeleri yapan heyet içerisinde yoktum ama ben şunu ifade edeyim. Bizim belirlediğimiz ilkeler ve kriterler noktasında adım atılsaydı belki bazı gelişmeler olabilirdi ama bu adımın atılmadığı anlaşılıyor. Sadece ama bu değil. İstanbul'daki tabanımız özellikle diğer kentlerde de biraz önce ifade ettiğim gibi kesinlikle aday çıkartmamız konusunda da bir basınç vardı ve biz sonuçta halkımızın beklentilerini de karşılamak durumundayız. Çünkü hem 2019 seçimlerinde aday çıkartmamamız yerel seçimlerde hem de Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı adayı çıkartmamamızın özellikle çok ciddi eleştiri aldığımızı da hani tekrar tekrar vurgulamak isterim. O eleştirileri mutlaka görmek gerekiyordu ve onu gören bir noktadan adaylarımızı çıkardık. Kent uzlaşısı noktasında da işte verdiğiniz örnekler var ama bazı yerler var ki mesela hiç Cumhuriyet Halk Partisi ile alakası yok. Mesela bazı yerlerde de biz aday çıkartmadık ama bunun CHP ile bir ilgisi yok. Çünkü o kentin çeşitli dinamikleri ya işte şu ilçede aday çıkartmasanız iyi olur dedikleri için çünkü aday çıkarırsanız milliyetçi kanat güçlenecektir. Milliyetçi kanat güçlenmesin diye aday çıkartmadığımız sınırlı sayıda yerler de var örneğin. Hani bunu da özellikle belirteyim. Çünkü iktidar yandaşı medya inanılmaz bir şekilde yani CHP ile aralarında gizli ittifak var lafını yayıyor. Ya böyle bir şey yok. Şimdi gerçekten inanılmaz bir nokta. Yani birkaç örnek vereceğim. Ya şimdi bize niye aday çıkardınız? Sonra niye aday çıkarmadınız? Sonra siz aday çıkardınız ama aranızda peki ben de şimdi soruyorum. Örneğin yani Ankara'ya örnek vereyim. Ya şimdi siz Ankara'da CHP'nin mevcut belediye başkanının karşısına bula bula aynı gelenekten gelen birini çıkarırsanız sizin Ankara'yı yani kazanma şansınız ne kadardır diye sormazlar mı? Yani bizimle uğraşacağınıza oturun kendi adaylarınızı bir değerlendirin. İstanbul'da gösterdiğiniz aday Ekrem İmamoğlu ile yarışabilecek nitelikte bir aday mı? Kendinizi bir önce değerlendirin. Yani ben iktidar kanadının gerçekten bu süreçte bütün kampanyayı sanki Sayın Erdoğan üzerinden kurguladıklarını ve baktığımız zaman sanki yani tek bir kişi yarışıyormuş gibi bir hava var aslında. Bu çok yanlış bir durum. Halbuki biz yerel seçimlerde O kenti yönetecek belediye eş başkanlarını seçeceğiz. Şimdi böylesi bir ortamda kendilerini de tartışmıyorlar, değerlendirmiyorlar. Varsa yoksa DEM Parti niye böyle yaptı? CHP niye böyle yaptı? Yani durum ortada aslında. Çok sınırlı sayıda birkaç yer dışında CHP ile hiçbir kent uzlaşısı olan yer yok. Hatta ben Ankara'ya örnek vereyim. Benim bazı laflarım yanlış anlaşıldı, yanlış servis edildi. Halbuki haberin içeriğini okuduğunuzda söylediğim her şey var. Ya bizim Ankara'da CHP ile hiçbir uzlaşımız yok. Biz kendimiz, partimiz yeni mahalleyi kendimiz değerlendirdik ve yeni mahallede eş başkan adayı çıkartmama kararı aldık. Bu tamamen kendi değerlendirmemiz.
Niye
Kentin
yeni
çeşitli
mahallede
dinamikleriyle
çıkarmadınız?
birlikte yaptığımız değerlendirme. Polatlı ve Bağlada da aynı şekilde arkadaşlarımız ya burada da çıkartmayabiliriz dedikleri için çıkartmadık. Yoksa CHP ile Ankara'da hiçbir uzlaşı yok. Hani onu açık açık söyleyelim. Çünkü biz burada hem Gülten Kışanak'la hem de benim şahsımda özellikle büyük şehirde ve ilçelerde seçime yükleniyoruz. Yani bütün olanaklar ölçüsünde. Alabileceğimiz oyun maksimumunu almaya çalışıyoruz.
Peki CHP'ye yine laf gelmişken bu son Burcu Köksal ve Tanju Özcan açıklamaları oldu. Birisi aynı kaldırımda yürümeyeceğini söyledi DEM Partililerle, diğeri de belediyenin kapısından sokmayacağını söyledi. Siz CHP yönetiminin bu açıklamalara ilişkin tavrını yeterli buluyor musunuz?
Yani ben şöyle ifade edeyim. Bu CHP'de bir yapısal sorun. Çünkü CHP içerisindeki ulusalcı ve ulusolcu kanat bu kanadın bir ayağı iktidarın içindedir. Biliyorsunuz Baskın Hoca çok uzun uzun yazdı bunları. Biz de yıllardır söylüyorum. Ben insan hakları alanından gelen birisiyim. Türkiye'deki siyasi akımları da çok iyi biliyorum. CHP içerisindeki ulusalcı ekip iktidarla olan bağlarını koparmış değil. Çünkü o ekibin bir ayağı iktidarın içerisinde. Her sıkıştıklarında ulusalcılar devreye giriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor duruma düşürecek açıklamalar yapılıyor. Yani dolayısıyla ben bunun CHP'nin çok ciddi bir iç sorunu olduğunu düşünüyorum. Halk tabanında da şunu ifade edeyim. İnanır mısınız yani sahada sürekli seçim çalışmaları içerisindeyim. Ya Türkiye'deki halkların şu andaki en büyük sorunu hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, gençlerin Türkiye'yi terk ediyor olması ve daha bir dizi ekonomik ve sosyal problemler. Yani insanların sen Kürtsün, sen Türksün, sen şusun, insanların böyle sorunları yok. Türkiye siyaseti Türkiye halkının çok gerisinde kaldı. Türkiye siyasetindeki bu tekçi, resmi ideolojik anlayışı, kutsayan siyasi anlayışlar artık terk edilmesi gerekiyor bunun. Biz hangi devirde yaşıyoruz? Yani insanlar gerçekten ayın sonunu nasıl getirecek, kirayı nasıl ödeyecek? Başka şeylerle ilgileniyorlar yani. Başka ciddi, daha ciddi sorunları var. Birilerinin kalkıp sürekli böyle ötekileştirme siyaseti yürütmesinin ben bir karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Bu sadece kutuplaştırmayı arttırmaya dönük hamleler ama insanların gerçekten artık daha ciddi sorunları var. Hani bunu özellikle ifade edeyim. Öyle yerlerde seçim çalışmaları yapıyoruz ki eski MHP'li yöneticilerden tutun da AK Partili yöneticilere kadar insanlar artık oralardan ayrılmışlar. Hep beraber hiçbir ayrım yapmadan birlikte çalışma yürüten insanlar var. Yani bence biraz meseleye bu açıdan bakmak gerekir. CHP kendi içindeki bu sorunu çözmeli. Yani çağdaş sosyal demokrat ilkeleri benimseyen insanlarla yoluna devam etmeli. Ve bazı insanlarda yani Vatan Partisi var oraya gidin. Madem çok yani böyle bu resmi ideolojik anlayıştan kopamayacaksanız yani gidecek adres çok ama yani siz hem orada kalın hem onu yapın hem bunu yapın. Nacizane hani bana düşmez ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki bu yapısal sorunu bir an önce çözmeli. Bizim hem eş başkanlarımız hem partimizden birçok insan çok güzel açıklamalar yaptılar. Çok güzel cevaplar verdiler. Yani bu ırkçılık anlamına gelebilecek sözlerle bence ötekileştirmeye gerek yok. Türkiye'de bunu yapanlar Türkiye'ye çok zarar verdiler. Bunu yapacaklarına halkların kardeşliğini nasıl geliştiririz, demokratik ilkeleri nasıl esas kılarız biraz buna kafa yorsalar bence daha iyi olur. Ya bir de tabii
Parti
şöyle bir garip bir
tabanınızdaki
durum var.
yaklaşım ne? Yani
Yani
parti
şöyle bir
taban
garip durum var. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanlarımızı genel merkezinde kabul ettiği ve birlikte basına açıklama yaptıkları bir ortamda partinin bir grup başkan vekili böyle bir açıklamayı nasıl yapabilir yani? Ya burada bir art niyet olduğu kanaatindeyim. Hani spontan bir şey değil. Bence CHP bu kendi içindeki bu sorunu bir an önce çözmeli. Yani Mayıs seçimleri de bu nedenle kaybedildi zaten.
Parti tabanınızdaki tepki ne buna? Yani zaten CHP'ye bir tepki vardı Mayıs'tan sonra ama bu iyice birlikte hareket etme, ilerideki takım işbirlikleri için de olumsuz bir etki bıraktı mı?
Parti tabanımız aday çıkartmamızın ne kadar isabetli olduğunu bu açıklamalarla bir kez daha ortaya koydu. Ve gerçekten DEM Parti'nin halktan yana, toplumdan yana üçüncü yol siyasetinde ısrar etmesinin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koydu gelen tepkiler. Ve elbette ki özellikle hani Kürt sorununun çözümü noktasında mevcut siyasal partilerin alternatif geliştirememesi, tam tersi birbirini taklit eden açıklamalar yapması karşısında alternatifin DEM Parti olduğunu söyleyenler oldu. Elbette ki tepki gösteren arkadaşlarımız oldu, parti tabanımızdan insanlar oldu. O da tepki de şu işte, yine aynı şeyle karşı karşıyayız. Yani değişen bir şey yok. Hani bunlar ne zaman değişecek? İnsanlar bakın tepki gösterirken bile hala o değişime dair umudunu koruyarak tepki gösteriyor. Yani artık yeter der gibi. Fakat bu da şunu gösteriyor. Türkiye'nin gerçekten DEM Parti'ye ihtiyacı var. DEM Parti'nin paradigmasına ihtiyacı var. Bence bu kendini bir kez daha ortaya koydu. Biz de tam da işte bu noktada ısrarla, inatla işte her yerde varız diyoruz. Her yerde de seçime gireceğiz, girmeye de devam edeceğiz diyoruz.
Peki seçimden sonra yeniden kayyum politikasının devam edeceğini düşünüyor musunuz? İktidar çünkü pek renk vermiyor bu konuda.
Ben bunun devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü iktidarı da tamamen yıprattı. Kayyum belediyeleri hizmet vermediler. Kayyum belediyeleriyle ilgili Sayıştay raporları da ortada. Ben iktidar partisinin bölgedeki tabanının da rahatsız olduğunu gözlemleyebiliyorum. Kaldı ki şunu vurgulamak gerekiyor. Yani siz eğer böyle bir noktaya sürüklenecekseniz Türkiye'de o zaman seçim yapmanın bir anlamı yoktur. Demokrasiyi tamamen yok etmektir, bu inkar etmektir. Buna karşı da biz tabii ki şunu ifade edelim. Hani bu tartışmaları pek doğru bulmuyoruz. Hani bu tartışmaların yaşanmasını da antidemokratik buluyoruz. Bu nedenle de özellikle adaylarımızı halk oylamasıyla ön seçimle belirledik ve halkımız kesinlikle kendisinin belirlediği eş başkanlarına sonuna kadar, belediye meclis üyelerine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Hani bu konuda halk kararlı. Zaten seçim sonuçları da bunu gösterecektir bakın. Zaten iktidar bölgeye, bölgenin belli kentlerine, Kürt kentlerine, güvenlik personelini yani devletten maaş alan kamu görevlisi statüsündeki güvenlik personelini seçmen kayıtlarını kaydırarak orada seçim sonucunu değiştirmeye dönük hamle yapmaya peşine düşmüş. Ya bu inanılmaz bir şey. 54 bin seçmen bakın. Kars merkez, Iğdır merkez, Siirt merkez, Şırnak merkez. İl merkezleri bağlamında söylüyorum. Şimdi böyle bir şey olamaz. Yani
Peki bu
buralardaki
seçim sonucunu
merkezdeki
değiştirebilir mi hakikaten? Yani
zaten öyle bir hesaplamışlar ki sonucu değiştirmeye dönük sayıda seçmen kaydırmışlar. Şimdi biz
bunu
de tam da
önemiyor mu?
burada
Yani seçim kurulları, YSK buna bir şey demiyor mu?
hepsinin bakın tamamının itirazlarını yaptık. İl seçim kurulları reddetti. İtiraz ettik. Yüksek Seçim Kurulu reddetti. Şimdi suç duyurularında bulunduk. Yani sadece bu işlemleri yapan değil, usulsüz olarak buna kendini alet eden kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Yani biz bu süreci hukuki olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz 6 ay önce, 6 ay sonra tatbikat yapılacak diye bir güvenlik personelinin seçmen kaydını bir başka yere nasıl alırsınız? Yani böyle bir şey nasıl olabilir?
Ötürü
Yani bunu
muhalefetten bir ses çıkmıyor bu konuda değil mi peki? Yani ben mi
bakın
kaçırıyorum bu?
sadece CHP bir ille ilgili itirazda bulundu. Sonra çıktı sözcüsü dedi ki işte tatbikat yapılacakmış. Ya şimdi Allah aşkına
Makul mu
şimdi
bulmuş yani bu gerekçeyi?
ya haklı mı haksız mı renk de vermiyorlar. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Ne demek yani şimdi 6 ay sonra tatbikat yapılacak diye benim nüfus kütüğüm başka bir yere kaydırılacak. Peki ben 6 ay boyunca başka bir yerde yaşıyorum. Orada yaşamıyorum ki. Bunlar bakın büyük skandallar. Bunun peşini bırakmayacağız. Hani bu konudaki hukuksal süreç devam ediyor. Tam da burada biz de seçmen kütüğü bu kentlerde olan Türkiye'nin batısına çalışmaya veya öğrenci olarak giden insanların tamamına hep çağrı yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Gelin kentinize sahip çıkın. Halkınıza sahip çıkın. Gelin kayıtlı olduğunuz yerde oy kullanın. Bu konuda partimiz bir teyakkuz halinde. Hemen hemen her seçmene ulaşmış durumdayız. Onları biz de gerçek seçmenlerimizi bölgeye taşıyacağız ve oy kullanmalarını sağlayacağız. Bu şekilde usulsüz seçmen kaydı yapılan güvenlik personeline de çağrı yapıyoruz. Lütfen kendinizi kullandırtmayın. Yani sizin de bir iradeniz var, kendinizi kullandırtmayın. Hani onlar adına da vicdanla sesleniyoruz açık açık. Yani yaşamadığınız bir kente gelip müdahale etmeyin. O kentin yönetimini değiştirecek iktidarın sizden beklentileri doğrultusunda oy kullanmayın. Yani vicdanınıza göre hareket edin. Yani onlara da bunu söylüyoruz. Ayrıca bu işlemlere seyirci kaldığınız için sizin hakkınızda da suç duyurusunda bulunacağız diyoruz. Öyle yani siz bir başka yerde yaşıyorsunuz, maaş alıyorsunuz, ev kirası ödüyorsunuz veya başka bir sürü işlem yapıyorsunuz ama kütüğünüz alınmış başka bir yere götürülmüş. Yani devlet organize bir şekilde suç işliyor aslında. İnanılmaz değil mi?
Peki Öztürk Türkdoğan, çok teşekkür ederiz Kısa Dalga'ya ve Zor Soru'ya katıldığınız için. Seçimlerde başarılar.
Ben teşekkür ederim. Başarılı olacağımıza inanıyorum.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.